Ayrım 41, Nevroz, Muzaffer Oruçoğlu, sayfa 435. Çoluğu ikindiye doğru kayalıklarda sürünün içinde buldu. Havlayan köpeği izleyince karşısında Lori'yi bulmuş, şaşkınlığından dona kalmıştı. Şişmiş, siyahlaşmış bir surat ve koca bir çuval altında eğilmeyen dimdik bir kararlılık. Olayın duyulduğunu, Rodin'in geldiğini, Lori'yi döverek evden dışarı attığını sandı. Merak, korku, utanç ve suçluluk duygusuyla titredi, yutkundu. Lori'nin bakışlarından kaçırdı bakışlarını. ''Ne oldu Lori, kim vurdu?'' diye karıncalı titrek bir sesle sordu. Köpeğe, sürüye, dağlara baktı Lori. Süzgün, dumanlı, yitik ve capcanlı. ''Askerler, korucular geldi. Eşyaları dışarı attılar, evi yaktılar, yıktılar.'' Peş peşe sorularla durumu tüm ayrıntılarıyla öğrendi Çolo. Köbün şimdiye kadar yıkılmamış olmasını Goran Ağa'nın korucu başılığına bağladı. Elindeki tüfeğe küfretti içinden. Şimdiye kadar hiç böyle içten, böyle leziz, böyle oturaklı ve doyurucu küfretmemişti. Küfretmenin ne kadar güzel bir şey olduğunu düşündü. Bu alemde küfretmeyen bir tek yaratık, bir tek nesne var mıydı acaba? Bu tüfeğin ağzıyla Goran Ağa'ya küfretmeyi düşündü. Halis öfkenin ateşini halis kan söndürür demişti babası. Evsiz kaldın Lori, Berzo'nun evine gitseydin. Kindar belalı bakışlarla kesti Çolo'yu, iğrenircesine ekşitti suratını. Ben Berzo'nun evine gitmem, evimi sırtıma aldım, senden bir isteğim var. Beni zala götür, bir tüfek versinler, beni de dağlarda kendileri gibi gezginci terörist etsinler. Terörist deme, kızarlar, ya partizan da ya gerilla. Kızsalar da kızmasalar da bundan sonra ben teröristim. Subayların sevmediği bir insanım. Katılmak istediğimi zala bildir. Benim üzerinde soluk aldığım bir parça toprak vardı. Onu da benden kopardılar. Ayaklarım yerden kesildi. Ben folluğumdan, motikimden sökülüp atılmışım. Bundan sonra ya kartal olurum ya da ölürüm. Ahd etmişim. Onun için buluştur beni onlarla. Çolo kadının kararlılığı karşısında itiraz gücünü yitirdi. Tavuk follukta geçici bir süre için kalırdı. Bu kadın ise Hacreş'teki folluğunda tüketiyordu ömrünü. İçinden hak verdi Lori'ye. Kozasını delen böceği, yumurtasını kırıp çıkan civcivi düşündü.
Şansın varmış Lori. Yarın gece zalın partizanları köme gelirler. Belki zal da gelir. Ama seni yanlarına alırlar mı, almazlar mı Allah bilir.
''Sakız olur yapışırım yakalarına, çaresiz alırlar.''
Yüzünün şişkinliği, güzelliğini gölgelemiyordu. Gözleri daha bir yeşilleşmiş, vahşi ışıltılarla büyü ve derinlik kazanmıştı. Saç örgülerinin bir tüfek boyu kadar olabileceğini düşündü Çolo. Tecavüz ettiği bir kadının bu kadar alımlı, dimdik ve pervasız bir kadının kendi ayaklarıyla yeniden köme gelişini yorumlamaya çalıştı. Yalan söyleyebilirdi, öldürmeye gelebilirdi, yatarken bıçakla ya da tüfekle işini görebilirdi. Eşekle köpeği gözünü kırpmadan vurmuştu. Çok önceleri nasıl da direnmişti kendisine karşı, bıçağı nasıl da sallamıştı karanlıkta, un küpü olmasa bu kadını zapturapt altına almak zor olurdu. Böyle bir kadın zor bulunurdu, çalışkandı, cesurdu, merhametsiz bir güzelliğe sahipti. Evlenme teklifine ne derdi acaba? Reddeder, bağırır, yeri göğü birbirine katar her an.
Dağ hayatı zordur Lori. Açlık, susuzluk, kış, kıyamet, kurşun.
Benim çektiğim hayattan zor olmaz. Dağ ahırdan güzeldir. Açlık yalnızlıktan güzeldir. Yalnızlık insanın hazinesini talan eder. Yatağı derin, kupkuru, katmer katmer tuzlu bir çaya çevirir. Yarasaların karanlık mağarasıdır yalnızlık. Pepuk kuşlarının dergahıdır, dipnot baykuş. Yalnızlığın ocağı sönsün.
Çolo kadının evlenme arzusuyla yanıp tutuştuğunu sandı. Düz bir kayanın üzerine serdiği keçeye doğru yürüdü.
Evlensen belki kurtulursun yalnızlıktan.
Evlendim de ne oldu, yalnızlığım arttı diyerek Çolo'yu izledi. Ayaklarına köstek vurulmuş çayır kısraklarına döndüm.
İçi gıcıklandı Çolo'nun kısrak kelimesini duyunca, lastik ayakkabılarını çıkarıp keçenin üzerinde bağdaş kurdu. Sımsıcacık güneşe doğru oturmuş gibi oldu. Yiyecek torbasını önüne koyarken gülümsedi saf saf.
''Gel otur, yorgunsun gel, açsın, susuzsun, keçede ne hoş sıcaklanmış.'' Çuvalını kayanın yanına indirdi Lori. Ayakkabılarını çıkardı. Tam Çolo'nun karşısında bağdaş kurdu. Torbasından ekmek, süt ve peynir çıkardı Çolo. Kadının ellerini yanına dikkat etti. Bıçak var mı diye rahatladı.
Sana göre bir insan evlense de evlenmese de yalnızlık illetinden kurtulamaz.
Torbadan çıkanlara bakarak yutkundu Lori. Ekmek ve süt aydınlığının olduğu yerde ne kötü niyet ne de yalnızlık olurdu.
Evlenenin yaşama hevesi gevşer, sormaya alışır. Sormadan bir şey yapamaz evlenen.
Sonra sonra kendisine sormayı unutur. Kendisini kaybeder, yabanlaşır, bir başka mahluk olur. Evli hep sorar. Sormasa sorgulanır, azaba düşer. İnkara, yalana, ikiyüzlülüğe düşer.
Peki anlamadı Çolo. Karının gayesi nedir diye sordu kendi kendine. Evliliğe karşıydı. Evlenmeden nasıl edecekti? Erkeksiz karı, karısız erkek nasıl olurdu bir ömür boyu?
Dünya evlilik üzerine kurulmuş Lori.
Koca bir ekmek parçası attı ağzına Lori. Süt şişesini dikti kafaya. Çolo'nun ne demek istediğini kavramaya çalıştı. Gülmek geldi içinden.
Saflık, aptallık, açıklık ve açlık direkleri üzerinde yükseliyordu bu adamın binası.
Dünyayı evlilik üzerine biz kurmuşuz. Erkeğin ölümüne büyük kıyamet, kadının ölümüne küçük kıyamet demişler. Böyle bir dünyanın evlilik terazisinde denge olur mu?
Ama karı karıdır, erkek erkektir Lori. Erkek işin başıdır. Babam derdi ki karıda akıl olsa denize su götürmez, denizden geçip çayda boğulmaz.
Duru gökyüzüne, güneşe, düğelere, tosunlara baktı Lori. Küfretmek geldi içinden Çolo'nun babasına. Bütün erkek milletinin aynı hamurdan yoğrulduğunu düşündü.
Ya evliliğin çimentosudur bu söz, sıkı tutar. Ufak bir depremde de parça parça olur. Sen de babanın yolundasın.
Lori'nin ne demek istediğini pek iyi anlayamadı Çolo. Sohbeti değiştirdi. Goran Ağa'nın teşkilatından, bölgede kurulan yeni karakollardan söz etmeye başladı.
İki medrese mollasının görevi bırakarak Zal'ın grubuna katıldığını, grupta Zal'dan sonra en büyük komutanın Arya olduğunu ballandıra ballandıra anlattı.
Lori'nin yoğunlaşan sorularından ve dikkatle dinleyişinden büyük bir haz duyarak çeneyi çalıştırdı.
Sürüyü güneş batarken toplayıp ağıla doldurdular. Çolo bol kuru tezekle ocağı delirtti, patates ve yumurta kaynattı, sofrayı hazırladı. Çay suyunu gömdü alevlere. Lokmaları çiğnerken yeni bir korkuya kapıldı.
Lori kendisine tecavüz edildiğini Zal'a söyleyebilirdi. Bir uçurum başında ya da ağıl duvarının dibinde Zal onu kurşuna dizdirebilirdi. Altı üstü belli olmazdı kadın milletinin.
Lori, sana bir kötülük etmişim. Bağışlasan kapında 1000 yıl kölen olurum.
Ummadığı bu durum karşısında hemen duygulandı. Ne diyeceğini şaşırdı Lori.
Olan oldu dedi titrek bir sesle. Olanla ölene çare bulunmaz. Seni affetmişim. Uzun seneler karısız kalmış bir adamsın. Hayalarında biriken ateşi kusamamışsın. O ateş beynine vurmuş, seni azgın bu adam beter etmiş. Aradın, ateşini kusacak birisini bulamadın. Geldin bende sakinleştin. Benden aldığın yorgunluk sana 10 sene yeter. Ben deryayım. Yıldırımı uslandırır, lal ederim.
Çolo'nun etine kıvılcım düştü yeniden. Kanı köpürdü, yüreği cilvelendi.
Karı ne demek istiyordu? Yıldırımın deryaya düşmesini mi arzuluyordu yoksa?
Çolo o günden beri pişmanlıkla haz, utançla iştah, uslulukla arsızlık arasında çalkalanıp savrulmuştu. 40 armut yemiş, bu armudun tadı başkadır demiş, ehli keyf orman ayıları gibi inleyip bağırıp dönüp durmuştu ininde.
Beni küpe sokmasaydın öldürürdüm seni, arsızım ben, kinlendim mi gücüm 10 kat artar, dişi aslandan beter olurum, küpü akıl etmeseydin parçalardım seni.
Çolo ürperdi, güç bela yuttu gırtlağındaki lokmayı.
Ayağını denk al oğlum Çolo, nefsine hakim ol. Kudurmuş kancın kahrı korkunç olur diye bir ses yükseldi içinden.
Ocağa baktı, bilenmiş kıpkızıl hançer ve balta yığınıyla karşılaşır gibi oldu.
Sen beni sınamaya kalktın, bağırırım, çırpınırım, bayılırım sandın. Küpü eşeğin sırtına sıkı sıkı bağlamanın sebebi neydi?
Güneş göğün kenarından yavaş yavaş süzülüp de toprağı öptüğü zaman ne olur? Toprağa sığındığı zaman toprak bağırır mı? Bağırmaz. Ama her kadın da toprak kadar dayanıklı, kudretli, bağışlayıcı olmaz.
Çolo kafayı bağışlayıcı olmaza taktı.
tiksindi. Lori'nin kendisini yumuşattığını, gafletini derinleştirdiğini, gece uyurken aniden saldıracağını düşündü. Hacreş toprağına saldırganlık tohumunu kim düşürmüştü? Dağdaki silah köydeki ve karakoldaki silaha saldırıyordu. Para köydeki silahların iştahını kışkırtıyordu. Goran Ağa'nın Huyut aşireti karpuz gibi çatlamıştı. Silah alanlar silah almayanları lanetliyordu. Oğul babaya, kadın kocaya, gelin kaynataya saldırıyordu. Kocalarına silah alırsam ben kendimi sana vermem diyen kadınların sayıları artmıştı. Lori'ye saldırışını, onu küpe sokup eşeğin sırtına bağlayışını hayretle karşılıyor, bu saldırganlığın kendisine kimden bulaştığını çıkarmaya çalışıyordu. Saldırganlık Hacreş toprağına nereden inmişti? Her insan dayanır, yeter ki istesin. Evimi, ahırımı yerle bir ettiler, dayandım, bağırmadım. Niye? Rodi'nin ölüm haberini o evde öğrendim. Kaynanan beni o evde terk etti. Berzo o evde dedi ki bana, gel karım ol. Aşiret adetlerinde dayının para için yeğenine karşı tüfek kuşandığı görülmüş mü?
Görülmemiş, diye onayladı çoluk. Haberin yok, daha beteri var. Goran Ağa'nın has adamı korucu başı Melo Miro'nun kızı Belizer de dağa çıkmış.
Vay, hele dünyanın işine bak. Nerededir, kim söyledi?
Zal'ın grubunda gördüm. Şimdiye kadar senden gizledim. Yarın gece gelirlerse sen de görürsün. Gerillalar onun adını Gulesor koymuş.
İyi olmuş, buna sevindim, diye gülümsedi Lori. Melo Miro'nun haberi var mı acaba kızının dağa çıktığından?
Haberi yoktu, ben söyledim.
Niye söyledin? Sır söylenmez. İyi etmemişsin, diye çıkıştı Lori.
Çolo bardaklara çay doldurdu. Lori'nin sesindeki yabanıl ışıltıdan korktu.
Koruculuktan ayrılması için söyledim. Herif beni tehdit etti. Şanım, şerefim, izzeti, nefsim var dedi. Aramızda sır olsun, kimseye söyleme dedi. Söylersen hesaplaşırız dedi. Ben de söz verdim, söylemem dedim.
Çolo bir ara Lori'nin su dökmek için dışarı çıkışından yararlanarak evdeki odunları, değneği, bıçağı, baltayı toplayıp ahıra götürdü. Akılsız, çıplak, cinli bir devirde yaşadığı kanısındaydı. Tüm adetler insanları saldırıya çağırıyordu. Bazen kayalıklarda, güneşli günlerde, Goran Ağa'nın sonunda gönderdiği bir 10 binlikten arta kalan madeni paraların ışıltısıyla nişangahın ve namlunun ışıltısını karşılaştırıyordu. Işıltılar şaşılacak derecede birbirine benziyordu. Tosunların boynuzlarındaki ışıltılara bakıyordu bazen. Boynuzların delirdiğini, birilerine saldırmak için bahane aradığını sanıyordu. Bir ara çok uzaklarda yan yatarak ağlayan topal kızrağın ardayağında kalan tek kırık nalın şavkı dikkatini çekmişti. Nalın saldırısına uğramış gibi ayağa kalkmış, dağın öte yüzüne geçmişti. Çolo Lori'nin yatağını ocağın yanına serdi. Keçesini alarak ahıra geçti. Lori'nin itirazına rağmen vazgeçmedi ahırda yatmaktan. Ahıra açılan kapının arkasına koca bir taş koyarak kendisini emniyete aldı. Ve o gece tüm hayvanların, eşyaların hareketini izledi inceden inceye. Bir damla uyku girmedi gözlerine. Ertesi günün gecesi komutan Zal 15 partizanla çıka geldi. İçeri girdiklerinde Lori heyecanla ayağa kalktı. Her giren bu kimdir dercesine Lori'yi tepeden tırnağa süzüyordu. Onun uzattığı sıcacık eli gülümseyerek sıkıyordu. Lamba ışığında parlayan namlulara, roket atarlara, dürbünlere, kasaturalara, sırt çantalarına, çangal bıyıklara, hesapsız dipdiri bakışlara, gerilla hattalarına imrenerek baktı Lori.
''Dün büyük bir operasyon vardı. Asker geldi mi buralara?'' diye sordu Zal.
''Gelmedi'' dedi Çolo saygılı bir ifadeyle.
''Bu bacı kim? Yüzü niye şişmiş?''
Tüm bakışlar Lori'nin yüzüne yöneldi. Hiç çekinmeden kendisine yönelen bakışların seyrine daldı Lori. Melo Miro'nun kızı Belizer yoktu grupta. 20 gün önce eğitim için Bekaa Vadisi'ne gönderilen yeni kadroların içinde o da vardı.
Bu bacı geçen sene Sason'da vurulan bir partizanın karısıdır.
Çolo'nun bu cümlesi tüm partizanların ilgisini Lori'nin üzerinde topladı. Geçen sene Sason'da öldürülen partizanların içinde muşlu iki partizan vardı. Biri kadın, diğeri ise erkekti. Zal erkeğin takma ve gerçek adlarını söyledi. Lori'nin söylediği Rodi ismini ilk kez duyuyordu.
Takma ismi yok muydu?
Yoktu.
Olsa bile kimse bilmiyordu.
Lori askerlerin kocasının cenazesini yok ettiğini açıklayınca kafalar iyice karıştı. Kimse çıkamadı işin içinden. Son iki yıllık macerasını ana hatlarıyla anlattı Lori. Grup ilgiyle dinledi. Gruba katılmak istediğini söyleyince herkes komutan Zal'a baktı. Katılacağını baştan söyleseydin hayatının ayrıntılarını tüm grubun önünde konuşmazdık. Gizlilik açısından iyi değil diye sırtını duvara yasladı Zal. Canlı kararlı geriye dönüş köprüleri yakılmış, kocasının öldürülmesinden dolayı kinle dopdolu, ufak tefek ama alabildiğine cazip ve güzel bir kadını gruba almaya hazırlanmanın zevkiyle esnedi Zal. Dağın çağrısı en çok kadınları mı etkiliyordu yoksa? Her köyde gruba katılmak isteyen birkaç genç kız vardı. İhtiyar bir kadının Geli Guzan'da kendisine ''Kızları götürmeyin, ana baba sözüne gitmeyen, ana babanın bulduğu kocaya gitmeyen, sizin yolunuza, sizin sözünüze hiç gitmez.'' diye bağırdığını hatırladı. Baba ve koca dayağından kaçanlar, kocası tarafından terk edilenler, kumasının baskısına dayanamayanlar, kocası yokken gebe kalanlar, evde kalanlar, sevgilisi ölenler, gerilla kadınlara özenenler, asker küfürü ve dayağı yiyenler, gerillanın davasına inananlar, yerleşik kapalı hayattan kurtulmak isteyenler, koca bir dünyaya meydan okumaktan zevk alanlar, ölen gerilla kadınların fısıltı halinde dolaşan efsanelerinden etkilenenler, yakışıklı bir gerillanın yakışıklı bir sözüne yönelenler, anlamlı bir gerilla bakışını gönüllerinde yeşertip destanlaştıranlar, buhranlılar, tüm bunlar, bu insancıklar, yani mevcut durumlarını, mevcut kaderlerini yok edip, yeni durumlar, yeni kaderler yaratmak isteyen insancıklar, köprülerini yakıp gerillaya sığınmak istiyorlardı. Çolo'yla Lori'nin hazırladıkları sofraya, ocağa konulan çifte çaydanlıklara ve partizanların ayaklarına baktı Zal. İçinin muhteşem ıssızlığına düşen uğultulara, çınlayışlara, kıvılcımlara kulak verdi.
''O orospu Alos var ya, o orospu Alos, vay nasıl da sırra kadem bastı gitti. Ondan vefa, zehirden şifa, tev tev.'' Lali cana nasretti, meftun oldu birine de çekti gitti. Bunlar ne arzapt eder, ne er, ne de hevaller. Avrat ersiz olmaz, bunlar çalkalanmış, bulanmış. Bunlar sizde durulanmaz, sizde durmaz. Avradı eri saklar, peyniri deri. Gönül evini candan arıtan bir kadındır. Onun kazdığı kuyudan su çıkar. İçinize aldınız ama sırdaş etmeyin. Karıyı sırdaş eden tellal aramaz. Gördüğü her şeyi menzile dönüştüren bir kadındı. Katılacağı her halinden belliydi. Kadın size katılsa ne olur, katılmasa ne olur? Kadının şamdanı altın olsa mumu gene getirip dikecek olan erkektir. Yıkandı, sinesine badem yağı sürdü, çekti gitti. Tınmaz derin deryadır, kıymetini bilin. Çolunun sofraya buyuruyla daldığı uğultudan ayrıldı Zal. Arya'nın kendisini süzdüğünü sezerek gülümsedi. Yemekler önceden hazırlanmış, upuzun bir yer sofrası kurulmuştu. Silahını kucağına yanına yatıran iştahla yanaştı sofraya. Dışarıdaki nöbetçileri düşündü Zal. Karanlığı operasyonları, korucu gruplarını, ay ışığını. ''Silah kullanmasını biliyor musun?'' Birden umutlandı, gülümseyerek Zal'a baktı Lori. ''Bilirim, hem tabancayı hem tüfeği.'' Arya'nın kucağına yatırdı, Kalaşnikov'u işaret ederek ''Ama bunları bilmem, dün askerlerde gördüm ilk defa.''
''Bütün zorlukları, tehlikeleri göze aldın mı?''
''Aldım.''
''Fedakarlıklara, kuşatmalara, baskınlara hazır mısın?''
''Hazırım.''
''Bize katılırken gayen nedir, amacın nedir?''
''Sizin gibi olmak, savaşmak.''
''Biz ne için savaşıyoruz?''
Duraksadı, Rodin'in sözleri çınladı kulaklarında. Çınlayan bulanık titrek sözü bilince çıkartıp söyleyemedi.
İnsanları sofraları birleştirmek, fakirlikten, zulümden boşanmak için diyebildi ancak.
Bu sözlerin nasıl olup da ağzından çıktığına kendisi de inanamadı, sevindi.
Karnını doyuran iki kişi gitti, nöbetçiler geldi. Gelen her iki nöbetçi de kadındı. Çolo ile Lori ayağa kalkıp nöbetçilerle el sıkıştılar. Lori bu kızların bakışlarının çok daha canlı, hakim ve bilgin olduğu kanısına kapıldı. Okumanın ve gezmenin ve savaşmanın sonucu muydu bu? Bilenmiş hançer ağzı gibi. Pasını katmer katmer dökerek kızaran demir gibi. Çığlığını göğün maviliğine düşüren kartal gibi.
''Ben bu bacının gruba alınmasında bir sakınca görmüyorum. Siz ne diyorsunuz arkadaşlar?'' diye sordu Zal. ''İtirazı olan var mı?''
''Destekliyorum.'' sesleri yükseldi.
''Gruba alındın. Tebrik ederim. Halkımıza hayırlı olsun.'' diyerek Lori'ye elini uzattı Zal. Tokalaştılar. Zal'ı tebrik ederimlerle diğer partizanlar izledi. Sevinç ve şaşkınlık içinde her birinin elini hararetle sıkan Lori, kızlara sarılıp yanaklarından öptü. Duygulanmış, terlemiş, ağlamaklı olmuştu. Çolo suskundu. İyi diş edilmiş boğalar gibi kulakları sarkmışa benziyordu. İnceliğini, umudunu, cazip ve sıcacık yanını yitirmişe benziyordu. Lori artık yoktu. Yerini, yurdunu, evini, ocağını iptal etmişti. Her yeri ve hiçbir yeri yurt edinmişti. Hiçbir dağ, hiçbir çalı, hiçbir ot dil vermez, onun yerini söylemezdi artık. İstediğin an gidip bulamaz, dertleşemezdin artık. Alt dudağı iyice sarkmış, seyirmeye başlamıştı Çolo'nun.
Bu andan sonra artık gerillasın. Gerçek adını sır olarak tut ve kendine şu anda yeni bir isim bul. İstersen biz koyalım.
Siz koyun diye gülümsedi Lori. Her gerilla bir ad önerdi. Lori Dilan adlı gerillanın önerdiği Şirin Yar adını sevdi. Gerillalar gerçekten de Şirin Yar dercesine gülümseyerek onayladılar. Çay faslından sonra Zal Çolo ile ağılda ayrıca bir görüşme yaptı. Bu arada Arya Lori ile sohbeti koyulaştırdı. Yanına alacağı eşyalar konusunda bilgi verdi. Bazı önemli askeri kuralları hatırlattı. Gerilla grubu evi terk ettiğinde Lori Arya ile çimenin arasında yürüyüş yerini almıştı. Sırtında kendi çamaşırlarıyla birlikte erzak ve mermi yükü vardı. Ayrılmadan önce ayak parmaklarının ucunda dikelip Çolo'yu yanaklarından öpmüş, kendine iyi bak diye fısıldamıştı. Grup karanlığın bağrında sır olmuştu. Çolo kapının önüne çökmüş ağlıyordu. İçli, hüngürtülü, sulu. Ağırlaşan yalnızlığına, edilgenliğine. Goran ağanın ellerinde heder olan maaşına ve tüfeğine ağlıyordu. Kıvırcıklanmış simsiyah bulutlar kaplamıştı gökyüzünü. Hacreşin tepelerinde şimşek ışıltıları çakıp çakıp duruyordu. Kuzu derisini andırıyordu gökyüzü. Karanlık aydınlığı yutmuştu. Döl gibi akmıştı karanlığın rahmine aydınlık.
41. ayrımın sonu. Sayfa 444.